Ayrım 18, sayfa 186. Van Geist arkasına yaslanmıştı. Evlatlık verilen çocuklar genellikle gerçek aileleri konusunda meraklı olurlar. Bazıları bunu bir takıntı haline getirir. Böylece belge avcılığına soyunurlar. Bulunmak istenmeyen annelerin peşinde binlerce dolar döküp bir sürü yürek acısına katlanırlar. Ve sonunda buna ulaştıkları zaman o bekledikleri masalsı mutlu sonu bulamazlar. Ananın peşinde olduğu şey de buydu dedektif. Masallardaki gibi bir mutlu sondu. Aslında bütün her şeyi unutup hayatlarına devam etseler kendileri için daha hayırlı olurdu. Rizzoli kendi çocukluğunu, kendi ailesini düşündü. O kim olduğunu bilmişti her zaman. Büyük anne ve büyük babasına, anne ve babasına baktığı zaman soyunun yüzüne kazınmış olduğunu görebiliyordu. DNA'sıyla, kanıyla onların bir parçasıydı. Onlardan biriydi ve her zaman onu zaman zaman utandırsalar da onlara sahip olduğunu biliyordu. Ama Mauro İstes asla kendisi gibi bir büyük babanın ya da bir büyük annenin gözlerinde görememişti. Yolda yürürken yüzlerinde kendilerine dair bir iz umuduyla yanından geçip gidenlere yabancıları inceliyor muydu acaba? Ağzının kenarında ya da burnun ucunda tanıdık bir kıvrım görme umuduyla da bir bir bakıyor muydu herkese? Rizzoli insanların soylarını merak etmelerini çok iyi anlıyordu. İnsan 41 dal olmayı değil, köklü bir 41 dal olmayı değil, köklü bir ağacın bir parçası olmayı tercih ederdi. Jane, Van Gays'in gözlerinin içine baktı. Anne Deoni'nin annesi kimdi? Van Gays başını iki yana salladı. Tekrar söylüyorum, bunun sizin davanızda bir ilgisi yok. İzin verin de buna ben karar vereyim. Sadece ismini söyleyin lütfen. Neden? Gençlikte yaptığı hataları anımsamamak istemeyen bir kadını bu gereksiz sorularla rahatsız edesiniz diye mi? Bunun cinayetle ne ilgisi olabilir? Rizzoli ellerini masaya yaslayarak öne doğru eğildi. Bilerek ve isteyerek zorla Van Gestin özel alanını taciz ediyordu. Tatlı küçük Bambiler böyle şeyler yapmazdı belki. Ama River polis kızlar bundan çekinmezlerdi. Bakın, mahkemeye emriyle dosyalarınıza el koyabiliriz. Ya da kibarca istediğimiz zaman bize verebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bir süre öylece birbirlerine baktılar ve sonunda Van Gest iç geçirerek teslim oldu. Pekala, aynı şeyi bir kez daha yaşamak istemiyorum. Size söyleyeceğim, tamam mı? Annenin adı Amata Lang. Bebekleri verdiğinde 24 yaşındaydı. Ve paraya ihtiyacı vardı. Çok ihtiyacı vardı hem de. Rizzoli'nin kaşları çatıldı. Bebekleri para bak karşılığından verdiğini söylüyorsunuz. Yani ne kadar? Anımsanmayacak bir miktardı. Yepyeni bir hayata başlamasına yetecek kadar. Ne kadar? Van Gees gözlerini kırpıştırdı. Her biri için 20'şer bin dolar. Bebeklerin her birine. İki aile bebeklerini alıp mutlu mesut ayrıldılar. O da parayı aldı ve gitti. İnanın bana evlat edinmek isteyen aileler bugün bunun kat be kat fazlasını veriyorlar. Bugünlerde beyaz ırka ait sağlıklı bir bebek evlat edinmek ne kadar zor biliyor musunuz? Piyasada yok. Arz talep meselesi bu. Hepsi bu. Rizzoli oturduğu yere çöküp kalmıştı. Bir annenin para karşılığında bebeklerini sattığına inanamıyordu. Size söyleyebileceklerim bu kadar dedi Van Geest. Eğer daha fazlasını istiyorsanız siz polislerin kendi aranızda paylaşmanız gerekiyor. Beni de zaman kaybından kurtarmış olursunuz. Bu son sözde Rizzoli'nin kafasını karıştırmıştı. Sonra biraz önce söylediği bir şey geldi aklına. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyorum. Bu kadın hakkında başka kim soru sordu size dedi Rizzoli. Hepiniz aynısınız. Buraya gelip eğer işbirliği yapmazsam hayatımı karartacağınızı söylüyorsunuz. Başka bir polis miydi? Evet. Kim? Hatırlamıyorum. Aylar önceydi. Adını unuttum. Neden bunu soruşturuyorsunuz ki? Anna istemişti bunu. Bana birlikte geldiler. Anna Neoli onunla birlikte mi geldi? Evet. Bunu Anna için yapıyordu. Ona iyilik yapıyordu işte. Van Gays yüzünü buruşturdu. Böyle dost canlısı polisler hepimize lazım. Bu birkaç ay önceydi. Sizi görmeye mi geldiler? Evet dedim ya. Ve siz ona annesinin adını söylediniz mi? Evet. O zaman Anna geçen hafta neden tekrar aradı sizi? Annesinin adını biliyormuş ne de olsa. Çünkü The Boston Globe'da bir fotoğraf görmüş. Kendisine tıpatıp benzeyen bir kadının fotoğrafını. Doktor Maula Istes. Van Gees başını salladı. Bayan Leoni bana açık açık sordu. Ben de söyledim o zaman. Ona tam olarak ne söylediniz? Bir kız kardeşinin olduğunu. Bölüm 13. Kemiklerin bulunması her şeyi değiştirmişti. Mauro o akşam eve Boston'a dönmeyi düşünüyordu. Ama kemikler bulununca kulübeye dönüp üzerine kotunu ve tişörtünü geçirdikten sonra yine arabasıyla araziye geri döndü. Biraz daha kalabilirim diye düşünmüştü. Saat 4 gibi ayrılırım buradan. Çok geçmeden Corso araziyi taramak için Austin'dan istediği ekip de geldi. Mauro bütün öğleden sonrayı çalışarak geçirdi. Zaman mefhumunu yitirmişti. Bütün bu zaman boyunca sadece bir kez ara verip gönüllülerin getirdiği tavuklu sandviçlerden birini bir lokma mideye indirdi. Yüzüne sürdüğü sivrisinek kovucunun kokusu her yere sinmişti. Yediği sandviç bile onun gibi kokuyordu. Ama karnı o kadar acıkmıştı ki kuru ekmek bile olsa yerdi herhalde. Birazcık içini bastırdıktan sonra yine eldivenlerini giyip küreğini kaptığı gibi Doktor Sank'ın yanına gitti. Saat 4'ü geçmişti bile. Karton kutuların içleri kemiklerle dolmaya başlamıştı. Kaburgalar ve omurgalar, uyluk kemikleri ve kaval kemikleri. Buldozer kemikleri çok uzağa savurmamıştı. Kadın kurbanı kemiklerinin hepsi 3 metrekarelik bir alanın içinde bulunmuştu. Erkek kurbanı kemikleri ise böğürtlen kökleriyle sarıldığı için diğerinden daha iyi korunmuştu. Sadece iki yetişkin cesedi vardı ama kemikleri çıkartmak bütün öğleden sonralarını almıştı. Maura kazın heyecanı öyle kaptırmıştı ki bir türlü başını işten kaldırıp oradan ayrılamamıştı. Sanki kazdıkları her avuç toprağın ardından onları yeni bir ödül bekliyordu. Bir düğme, bir kurşun ya da bir diş. Maura Stanford Üniversitesi'nde okurken bir yaz Baca'daki arkeolojik kazı bölgesine çalışmıştı. Orada sıcaklık zaman zaman 30-35 dereceyi buluyordu ve gölge namına tek şey başına giydiği şapkaydı. Yine de günün en sıcak saatlerinde bile sonraki sanat eserinin birkaç santim ötelerinde olduğuna inanan hazine avcıları gibi şevkle, hırsla durmaksızın çalışmaya devam ederdi. Şimdi ehliyeti otların üzerinde çömelmiş sivrisinekler kovalayarak kemiklerin üzerinde çalışırken hissettiği şey de aynı hırsı. Onu akşam olup da sonunda fırtına bulutları tepelerine toplanmaya başlayana dek ve sonunda uzakta çakan şimşeklerin seslerini duymaya başlayıncaya kadar çalışmaya iten şey buydu. Bu hırs ve bir de Rick Ballard ne zaman yanına gelse tüyleri diken diken eden o heyecan duygusu. Toprağı eleyip kökleri ayıkladıkları sırada bile onun varlığını bilincindeydi hep. Sesini duyuyordu. Her nerede duruyorsa onu hissediyordu. Ona bir şişe suyla birlikte sandviçini getiren Ballard olmuştu. Bir ara elini omzuna koyup nasıl olduğunu sormuştu. Adli tıptaki erkek meslektaşları ona dokunmazlardı genelde. Mesafeli ve soğuk olmasından kaynaklanıyordu bu. Belki de farkında olmadan kişisel temastan hoşlanmadığına dair bir sinyal gönderiyordu karşıdakilere. Ama Ballard uzanıp koluna dokunurken ya da elini beline yaslarken bir an olsun tereddüt etmemişti. Her dokunuşta Mauro'nun yüzü kıpkırmızı oluyordu. Ekip o gün için paydos edip eşyalarını toplamaya başladıkları zaman Mauro da saatin 7 olduğunu ve havanın kararmaya başladığını fark etti. Her yeri ağrıyordu ve üstü başı leş gibi olmuştu. Sonunda yorgunluktan bacakları titreyerek ayağa kalktı. Dajet kemiklerin bulunduğu kutuları bantlıyordu. İkisi de birer kutu alıp Dajet'in aracına doğru yürümeye başladılar. Bugünden sonra bana bir akşam yemeği borçlusun, Dajet dedi Mauro. Julian restoranda, söz. Bir dahaki seferde Boston'a geldiğimde ayarlayacağım. Borcunu tahsil edeceğimden emin olabilirsin. Dajet kutuları arabaya koyup kapıyı kapattı. Sonra leş gibi elleriyle tokalaştı ve Dajet'in arabasına binip oradan ayrıldı. Mauro, araba uzaklaşana kadar arkasından el sallamıştı. Arama ekibinin de çoğu gitmişti. Geriye sadece birkaç tane araba kalmıştı. Ballard'ın Explorer hala oradaydı. Araziye yavaş yavaş karanlık çekiyordu. Maura bir süre durup etrafına bakındı. Ballard da oradaydı işte. Ormanın başladığı yerde. Dedektif Corso ile konuşuyordu. Arkası dönük olduğundan Maura'yı görmemişti. Maura bir süre orada öylece durup gitmeden önce Ballard'ın onu fark etmesini bekledi. Görse ne olacaktı ki diye düşündü sonra. Aralarında ne gibi bir şey olmasını bekliyordu ki? Kendini aptal durumuna düşürmeden git buradan diye geçirdi içinde. Aniden arkasını dönüp arabasına doğru yürümeye başladı. Motoru çalıştırıp öyle bir şekilde gaza bastı ki lastikler toprağın üstünde patinaj yaptı. Kulübeye ulaşınca ilk önce toz içindeki giysilerini çıkarttı. Sonra uzun uzun duş aldı. Sivrisinek kovucunun kokusunu üzerinden silebilmek için iki kez sabunlanmıştı. Sonunda duştan çıktığı zaman giyecek temiz bir şeyin kalmadığını fark etti. Fox Harbor'da bir gece kalmayı planladığı için sadece bir tane yedek giysi getirmişti. Böylece dolabı açıp Anna'nın giysilerine göz attı. Hepsi de onun bedeniydi. Başka ne giyebilirdi ki? Elbette bunlardan birini giyecekti. Sonunda yazlık elbiselerden birini aldı. Beyaz pamuklu bir elbiseydi bu. Mauro'nun zevkine göre biraz çocuksu sayılırdı. Elbiseyi giyerken kumaş yüzüne değmişti. Anna en son ne zaman giymişti bunu acaba diye düşündü. O da elbisesini giyip eteğinin kalçasına sıyırmıştı ve omuzlarını düzeltmişti herhalde. Anna'nın elbisesinin kurdalesini bağladığı yerdeki kırışıkları duruyordu hala. Gördüğüm her şey, dokunduğum her şey onun parmak izleri var diye düşündü Maura. O sırada telefon çalmaya başladı. Maura arkasını dönüp komodinin üzerindeki telefona baktı. Nedense daha Ayze'yi kaldırmadan Ballard'ın olduğunu hissetmişti. Giderken görmedim seni dedi Ballard. Duş almak için eve geldim. Leş gibi olmuştum. Ballard gülmeye başladı. Ben de bayağı kirliyim. Bastığına ne zaman dönüyorsun? Saat geç oldu. Galiba bir gece daha kalacağım. Sen ne yapacaksın? Ben de gece gece araba sürmek istemiyorum. Bir süre sessizlik oldu. Kalacak bir otel bulabildim mi diye sordum Maura. Çadırım ve uyku tulumumu getirmiştim. Yolun başında bir kampingte kalacağım. Maura'nın karar verme süreci tam 5 saniye sürmüştü. 5 saniye içerisinde olasılıkları ve olası sonuçları düşünüp kararını vermişti bile. Burada boş bir oda var dedi. İstersen geceyi burada geçirebilirsin. Seni rahatsız etmek istemem. Yatak bomboş duruyor Rick. Bana ne rahatsızlık verebilirsin ki? Bir süre ikisi de sustular. Tamam o zaman bu çok iyi oldu ama bir şartım var. Neymiş? Akşam yemeği benden. Ana cadde üzerinde bir dükkan var. Çok özel. Şık bir şey değil ama istersen haşlanmış yengeç getirebilirim. Seni bilmem ama benim kitabımda yengeç gayet şık ve özel bir yemektir Rick. Şarap mı yoksa bira mı istersin? Bu gece bira gecesi gibi sanki. Yarım saat sonra orada buluşuruz o zaman. Sakın bir şeyler yeme. Mauro telefonu kaptığı anda kurt gibi acıkmış olduğunu fark etti. Daha birkaç dakika öncesine kadar kasabaya inemeyecek kadar yorgun hissettiği için akşam yemeğini unutup erkenden yatmayı bile düşünüyordu. Ama şimdi açlıktan ölmek üzere olduğunu hissediyordu. Sadece yemeğe aç değildi üstelik. Bir dosta da ihtiyacı vardı. Huzursuzca evin içinde dolanmaya başladı. İçinde birbiriyle çelişen bir sürü arzu uyanıyordu. Daha birkaç gece önce Daniel Brophy ile akşam yemeği yemişti. Ama seneler önce Daniel'i kiliseye kaptırmıştı bir kere. Ve onun üzerinde hak iddia etmesi mümkün değildi. Umutsuz vakalar baştan çıkarcı olabilirlerdi ama bu işler asla mutlu sonla bitmezdi. O sırada gök gürledi. Maura kapının önündeki sinekliğe doğru yürüdü. Hava iyice kararmıştı. Şimşeği çaktığını görmemişti ama havada bir elektrik vardı. Olasılıklarla dolu bir ağırlık. Çok geçmeden yağmur damlaları çatıyı dövmeye başladı. İlk başta çekingen, utangaç damlalarla başlamıştı ve sonra gökyüzü bir anda boşanıverdi. Sanki tepesine gökyüzünde davul çalıyordu. Fırtınanın gücü karşısında Maura dehşete düşmüştü. Ön verandada durmuş yağmuru izlerken serin havanın eteklerini havalandırıp saçını savurduğunu hissetti. O sırada gümüşü yağmur damlalarının altında araba farlarının gecenin karanlığını yırttığını gördü. Verandada öylece kımıldamadan duruyordu. Kalbi de yağmur damlaları gibi pıt pıt atıyordu. Araba sonunda evin önünde park etti. Ballard elinde büyük bir kağıt torba ve altılı birayla arabadan indi. Yağmurdan korunmak için başını öne eğerek koşa koşa veranda merdivenlerine tırmanmıştı. Buraya kadar yüzmem gerekeceğini düşünmemiştim, dedi gülümseyerek. Maura gülmeye başladı. İçeri gel, sana bir havlu vereyim. Ben de çabucak bir duş alsam olur mu? Yıkanacak vaktim olmadı. Tabii dedi Maura. Ballard'ın elindeki yiyecek torbasını alırken banyo koridorun sonunda. Dolapta temiz havlu da var. Bagajdan uyku tulumumu alıp geliyorum. Maura yiyecekleri mutfağa götürüp biraları buzdolabına koydu. Ballard'ın içeri girip sinekliğin kapandığını duymuştu. Bir dakika sonra banyodan su sesleri gelmeye başladı. Maura mutfak masasında oturup derin bir şekilde iç geçirdi. Bu sadece bir akşam yemeği dedi kendi kendine. Aynı çatı altında bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hepsi bu. Birkaç gün önce Daniel'e hazırladığı yemeği düşündü. Bu gece daha en başından ne kadar farklı geliyordu. Daniel'e baktığı zaman ulaşılamayanı görüyordu yalnızca. Peki Rick'e baktığımda ne görüyorum? Görmem gerekenden fazlasını sanırım. O sırada banyodaki su sesi kesildi. Maura kımıldamadan sessizce oturduğu yerde bekledi. Bir anda bütün duyuları öyle keskinleşmişti ki neredeyse havayı bile teninde hissedebiliyordu. Ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Sonunda Ballard görünmüştü. Üzerinden buram buram sabun kokusu yükseliyordu. Bir kot pantolon ve temiz bir tişört giymişti. Çıplak ayaklı bir adamla yemek yemekten rahatsız olur mu? Olmaz umarım dedi Ballard. Botlarım çamur içinde kalmış. Maura gülmeye başladı. O zaman ben de ayakkabılarımı çıkarayım. Piknik gibi olsun diyerek sandaletlerini çıkardı ve buzdolabına doğru yürüdü. Bira için hazır mısın? Saatlerdir hazırım aslında. Maura iki şişe bira çıkartıp kapaklarını açtı ve birini Ballard'a uzattı. Ballard şişeyi ağzına dikip büyükçe bir yudum almıştı. Birasını içerken başını geriye doğru attığı sırada Maura gözlerini onun üzerinden alamamıştı. Daniel'in böyle bir şey yaptığını asla göremem herhalde diye düşündü. Karşımda çıplak ayaklarıyla duştan yeni çıkmış ve saçları hala nemli iken kaygısızca bira içtiğini hayal edemiyorum. Sonunda arkasını dönüp yiyecek torbasına doğru yöneldi. Yemek için ne getirdin bakalım? Dur göstereyim dedi Ballard yanına gelerek. Mutfak tezgahının üzerindeki torbayı alıp folyo ile kaplanmış paketleri açtı. Fırında patates, tereyağı, koçanda mısır ve ana yemek. Ballard büyükçe bir plastik kaba konulmuş yengeçleri çıkardı. Kırmızı yengeçleri dumanları tutuyordu hala. Bunları nasıl açacağız? Bu yaratıkları nasıl kıracağını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Umarım sen biliyorsundur. Bilinecek bir şey yok zaten. Ballard torbanın içinden iki tane ceviz kıracağı çıkarttı. Ameliyata hazır mısın doktor dedi. Şimdi endişelenmeye başladım gerçekten. İşin sırrı tekniğinde. Ama önce giysilerimizi kuşanmalıyız. Efendim? Ballard torbaya uzanıp içinden iki tane muşamba önlük çıkardı. Dalga geçiyorsun herhalde. Restoranta bunları turistleri aptal durumuna düşürmek için mi veriyorlar sanırım. Evet. Hadi ama oyunbazlık etme. Giysilerinin temiz kalmış olacak. Ballard, Maura'nın arkasına geçip muşamba önlüğü göğsüne doladı. İplikleri boynuna bağladığı sırada Maura, Ballard'ın nefesini saçlarında hissedebiliyordu. Parmak uçları ensesine değdiğinde içi titremişti adeta. Sıra sende dedi Maura usulca. Bende mi? Bugün hiç şeyi tek başıma giyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Ballard teslim olmuş gibi iç geçirerek muşamba önlüklerden diğerini boynuna bağladı. Üzerindeki yengeç karikatürleri olan muşamba önlükleriyle birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. Sonunda masaya oturduklarında hala gülüyorlardı. Aç karnına bir yudum bira içince anında zıvanadan çıktım diye geçirdim Maura içinden. Ama kendini harika hissediyorum. Ballard ceviz kıracağını eline aldı. Pekala doktor İstes, operasyona hazır mısınız? Maura elindeki ceviz kıracağını alıp neşteriyle ilk çiziğini atmaya hazırlanan bir cerrah gibi yengecin üzerine tuttu. Hazırım. Yengeçlerin kıskançlarını kopartıp kabuklarını kırdıktan sonra mis gibi etine ulaşmışlardı. Yağmur hala bütün şiddetiyle yağmaya devam ediyordu. Çatal kullanmadan elleriyle yemeye başlamışlardı. Parmakları yağ içinde kalmıştı. Çok geçmeden ikinci biralarını açtılar. Daha sonra fırınlanmış patatesin kabuklarını soydular ve buharı üzerinde buram buram tüten yumuşacık patatesleri yumurdular. O gece sofra adabı bir kenara bırakılmıştı. Masaya çıplak ayaklarla oturmuş, piknikte gibi parmaklarını yalaya yalaya yemek yiyorlardı. Arada bir de kaçamak bakışlarıyla birbirlerini izliyorlardı.